Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 9. Ayrım, 7. Bölüm. Eve, evine giden uzun ve virajlı yolun ortasında arabasında oturup Rourke'un inşa ettirdiği evi seyretti. İnşa ettirdiği demek tam olarak doğru değil diye düşündü. Bina bir yüzyıldan beri oradaydı. Yeteri kadar parası ve vizyonu olan birinin onu satın almasını beklemişti. Rourke'da ikisi de vardı. Bu taş ve camdan saray ona çok yakışıyordu. Eve artık burada kendini hayal edebileceğinden çok daha fazla evinde hissediyordu. Bu evde kulelerin, güzel çayırların ve gösterişli çalıların ortasında. Şu anda kendisini serseme çeviren antikalar ve başka diyarlardan gelen kalın halılarla donatılmış bu mekanda zenginlik ve ayrıcalık içinde yaşıyordu. Rourke bunları kazanmıştı, kendi yöntemleriyle. Oysa Eve bu zenginliğin içine yuvarlanmaktan başka bir şey yapmamıştı. Her ikisi de sokaklardan ve sefaletin içinden geliyordu. Kendileri olabilmek için farklı yollar seçmişlerdi. Eve'in kanuna, düzene, disipline ve kurallara ihtiyacı vardı. Çocukluğu bunlardan yoksun geçmişti. Eve, çocukluk yıllarını uzun bir süre başarıyla zihninin bir köşesine hapsetmişti. Ancak son aylarda hepsi ortaya çıkıyor ve onu tehlikeli ve şiddet dolu bir biçimde rahatsız ediyordu. Artık her şeyi hem çok daha iyi hatırlıyor hem de hiç hatırlamıyordu. Rourke'un her şeyi en ince detaylarına kadar hatırladığını biliyordu. O kendine bunları unutma izni vermezdi. Ne olduğunu, nereden geldiğini. Bunları hayatı boyunca kullanmıştı. Rourke'un babası sarhoşun tekiydi. Eve'in babası da öyleydi. Rourke'un babası ona acımasızca işkence yapmıştı. Eve'in babası da ona işkence yapmıştı. İkisinin de çocuklukları tamir edilemeyecek kadar paramparçaydı. O yüzden erken yaşta yetişkin olmak zorunda kalmışlar ve yeni hayatlarını kendileri kurmuşlardı. Biri kanun için ayaktaydı, diğeri ise kanunun çevresinde dans ediyordu. Şimdi birlikte bir bütün oluşturmuşlardı ya da bunu yapmaya çalışıyorlardı. Ancak Eve'in kendinden ortaya çıkardığı şeyle kocasının yarattığı şey nasıl karışabilirdi? Hala çok yeni, çok parlak, çok ürkütücü ve artık Eve için yaşamsal önemi olan evlilikleri şu anda sınavdaydı. Bu olayların ardından ya devam edecek veya başarısızlığa uğrayacaktı. Eve aracını çalıştırdı ve evin taş basamaklarının önünde park etti. Aracını orada basamakların önünde bıraktı. Bu Somerset'i deli ediyordu. Elinde dosya kayıtlarının bulunduğu küçük bir disk kutusuyla eve girdi. Somerset Hall'deydi. Demir kapılardan geçtiği anda uşağın kendisinin geldiğinden haberdar olduğunu biliyordu Eve. Neden bu kadar uzun süredir içeri girmediğini merak etmiş olmalıydı. "Aracınızın bir sorunu mu var Teğmen?" "Her zamankilerden farklı bir şey değil." Eve ceketini çıkardı ve alışkanlıkla merdivenin trabzanına doğru fırlattı. "Aracınızı evin önünde bırakmışsınız. Nerede bıraktığımı biliyorum. Araçları park etmek için garaj var. Sen götür o zaman oraya. Rourke nerede?" "Rourke 5. caddedeki ofisinde. Bir saat içinde evde olması bekleniyor." "Güzel. Döndüğünde ofisime gelmesini söyle. Ona bu isteğinizi ileteceğim. Bu bir istek değil." Eve'in uşağı kapıdan girdikten sonra trabzana fırlattığı ceketini iki parmağıyla isteksizce yakasından tutarken Eve sırıttı. "Sana gidebileceğin bildirilene kadar şehirden ayrılmamanı söylemem de bir istek değil." Somerset'in çenesindeki bir kas gözle görülür bir şekilde sıyırdı. "Bu durum çok hoşunuza gidiyor değil mi Teğmen?" "Ya, evet. Kahkahalarla gülüyorum. Birkaç ölü adam var ortada. Birisi kocamın sahip olduğu evlerden birinde katledilmiş ve ikisi de kocamın eski arkadaşı. Ne eğlenceli değil mi? Bütün gün bunları düşünüp kahkahalar attım." Somerset ileri doğru bir adım attığında Eve'in gözleri tehlikeli şekilde kısılmıştı. "Üstüme gelme yaşlı adam. Düşünme bile bunu." Somerset'in sinirliliğinin sebebi kısa bir cümleyle ortaya çıkmıştı. "Bayan Moral'ı sorgulamışsınız. Senin zayıf şahidini doğrulamaya çalıştım. Onu bir polis soruşturmasına karıştığıma inandırmışsınız. Flash haber. Sen bir polis soruşturmasına karıştın." Somerset burnundan soluyordu. "Benim özel hayatım Bu dosyalar kapanana kadar senin özel hayatın yok. Eve adamın utancını yüzünden okuyabiliyordu ama bununla uğraşacak vakti olmadığını düşündü. Kendine bir iyilik yapmak istiyorsan sana ne söylersem onu yap. Hiçbir yere yalnız gitme. Geçirdiğin her dakikanın hesabını verebileceğinden emin ol. Gündüz veya gece. Çünkü eğer engelleyemezsem çok yakında biri daha ölecek. Katil bu olayları senin üzerine yıkmak istiyor. Buna hazırlıklı ol. Masum insanları korumak sizin göreviniz. Eve merdivenleri çıkmaya başlamıştı. Bu sözler üzerine durdu ve Somerset'e döndü. Ben işimin ne olduğunu biliyorum ve işimi çok iyi yaparım. Somerset onu küçümseyen bir ses çıkarınca Eve iki basamak aşağıya indi. Hareketleri yavaş ve kararlıydı çünkü öfkeden köpürmesine çok az kalmıştı. Bu kapıdan ilk girdiğim andan beri benden neden nefret ettiğini anlayacak kadar iyi bir polisim ben. Çünkü Rourke'un bana karşı duygusal bir bağ olduğunu anlamıştın. Bölüm A çok kolaydı. Bir yıllık çaylak bir polis bile bunu anlayabilirdi. Ben bir polisim ve bu benden nefret etmen için yeterli. Somerset hafifçe gülümseyerek, meslektaşlarınızı takdir etmek için hiçbir nedenim yok, dedi. Bölüm B daha zordu. Eve merdivenlerden bir basamak daha aşağıya indi. Böylece göz göze gelmişlerdi. Bunu da anladığımı düşünmüştüm ama bölüm B'nin birkaç aşaması olduğunu anlayamamışım. Birinci aşama, ben Rourke'un devamlı beraber olduğu o çekici, terbiyeli kadınlardan değilim. Senin standartlarına uyacak bir görünüşüm, geçmişim ve stilim yok. Somerset bir an utanç duydu ama başını eğmedi. Hayır, kesinlikle yok. Rourke istediği herkesi elde edebilirdi. Sosyetenin kremasından istediğini seçebilirdi. Ama sen onun için herhangi birini istemiyordun Somerset. Bu da aşama 2. Bunu bu sabah anladım. Bana içerliyorsun çünkü ben Marlena değilim. Onun seçmesini istediğin kişi Marlena'ydı, dedi Eve yavaşça. Somerset'in yüzünün rengi kaçmıştı. Sen onun sana kızını hatırlatacak birisini bulmasını bekliyordun. Ama bunun yerine daha kalitesiz bir modelle karşı karşıya kaldın. Senin için çok büyük şanssızlık. Sözlerini bitirdi, arkasını döndü ve merdivenleri çıktı. Söylediklerinin Somerset'in kalbine bir yumruk gibi çarpmasıyla adamın dizlerinin bağının çözüldüğünü veya ayakta kalabilmek için bir eliyle trabzanın başına zorlukla tutunabildiğini görmedi. Somerset yalnız kaldığına emin olduğunda basamaklara oturdu ve içinde yoğunlaşan büyük acıyla yüzünü ellerinin arasına gömdü. Derinlere gömdüğünü düşündüğü keder, taptaze bir kor gibi vücudunu sarmıştı. 20 dakika sonra Rourke eve geldiğinde Somerset kendini toparlamayı başarmıştı. Elleri artık titremiyor, kalbi kederle atmıyordu. Görevlerini her zamanki gibi düzgün ve göze batmayacak şekilde yapıyordu. Rourke'un paltosunu alıp koluna astı. Paltonun ipeksi akışını çok beğenmişti. Teğmen üst katta, ofisinde, seninle konuşmak istiyor. Rourke merdivenlere doğru baktı. Eve'in bu kadar kibar olmadığından emindi. Ne kadar zamandır evde? 30 dakikadan az oldu. Peki yalnız mı? Evet, yalnız. Rourke farkında olmadan gömleğinin üstten iki düğmesini açtı. Öğleden sonraki toplantılar uzun ve can sıkıcıydı. Ensesinde çok nadir ortaya çıkan bir gerginlik baş ağrısı hissetmeye başlamıştı. Bana gelen çağrılara sen bak, rahatsız edilmek istemiyorum. Akşam yemeği? Rourke merdivenlerden yukarı çıkarken hayır anlamında başını salladı. Bütün gün kendini kontrol etmeyi başarmıştı ama artık sinirin tepesine çıkmaya başladığını hissediyordu. Verimli bir konuşma yapmak istiyorsa her ikisinin de sakin olması gerektiğini biliyordu. Ancak sürekli dün akşam Eve'in aralarındaki kapıyı kapattığını düşünüyordu. Bunu ne kadar kolay yaptığını ve bu hareketin keskinliğini, sükunetini daha fazla sürdürebileceğini sanmıyordu. Eve ofisinin kapısını açık bırakmıştı. Aslında Eve onu resmi bir şekilde önüne çağırmıştı, değil mi? Karısı kaşları çatılmış, sanki gördüğü şey ona sıkıntı veriyormuş gibi bilgisayarının ekranına bakıyordu. Dirseğinin dibindeki bir fincan kahve büyük bir ihtimalle çoktan soğumuştu. Saçları sabırsız ellerinin etkisiyle karmakarışık ve diken dikendi. Silah askısı hala üstündeydi. Galahad çalışma masasındaki kağıtların üstüne yayılmıştı. Kedi sanki Rourke'u karşılar gibi kuyruğunu salladı. İki renkli gözleri yanlış anlaşılamayacak bir neşeyle parladı. Rourke neredeyse kedinin düşüncelerini duyabiliyordu. ''Hadi, içeri gel, başlayın. Şovu bekliyorum.'' ''Beni görmek istemişsin Teğmen.'' Eve hızla başını kaldırıp ona baktı. ''Çok rahat görünüyor.'' diye düşündü. Üzerinde koyu renk bir takım elbise vardı. Gömleğinin yakası açılmıştı. Ama beden dili, başının dikliği, ceplerinin kenarına geçmiş baş parmakları, topuklarının üzerinde dengede duruşu, Eve karşısında İrlandalı bir bar kavgacısının kavga için hazır beklediğini söylüyordu. Peki, diye düşündü Eve. O da kavgaya hazırdı. Evet, seni görmek istedim. Kapıyı kapatır mısın? Elbette. Rourke odayı boydan boya geçmeden önce kapıyı kapattı ve bekledi. Rakibinin ilk kanı akıtmasını tercih ediyordu. Bu karşı saldırıyı daha doyurucu yapardı. İsimlere ihtiyacım var. Eve'in sesi hızlı ve canlıydı. Her ikisinin de şu anda bir polis olarak konuştuğunu bilmesini istiyordu. Öldürdüğün adamların isimlerine, bu adamlarla bağlantılı hatırlayabildiğin bütün isimleri. Hepsini alacaksın. Ayrıca Brennan ve Conroy cinayetleri sırasında nerede ve kiminle olduğuna dair detaylı bir ifadeye ihtiyacım olacak. Rourke'un gözleri önce bir an ateş gibi parladı, sonra buz mavisine dönüştü. Ben de şüpheli miyim Teğmen? Hayır değilsin ve öyle kalmanı istiyorum. Seni şüpheli listesinden çıkarmak birçok şeyi basitleştirir. Elbette, her şeyi basit tutalım. Benimle bu şekilde konuşma. Eve, içinde yükselen öfkeyle kocasının ne yapmaya çalıştığını anladı. Evet, onun bu soğuk ve son derece makul ses tonuyla ne demek istediğini biliyordu. Ama Eve'i sarsamazdı. Ne kadar kitaba uygun gidersen, bu işe karışmış herkes için o kadar iyi olur. Somerset'e güvenlik bileziği taktırmak istiyorum. Bunu ben istersem kesinlikle kabul etmez. O yüzden senin onu ikna etmeni istiyorum. Böyle küçük düşürücü bir şeyi kabul etmesini istemeyeceğim. Bak, dedi Eve yavaşça ayağa kalkarken. Biraz küçük düşmek onu hapse girmekten koruyabilir. Bazıları için itibar önceliklidir. Kahrolsun itibar. Yeteri kadar problemim var zaten. Bir de bunu düşünemem. Benim gerçeklere, kanıta ve bana avantaj sağlayacak bilgilere ihtiyacım var. Eğer bana yalan söylemeye devam edersen... Sana hiç yalan söylemedim. Benden bilgi sakladın aynı şey. Hayır değil. Karısının ne yaptığını biliyordu. Onun dik başlılığını, geriye dönülmez kurallarını. Ama Eve onu sarsamazdı. Sana söylemedim çünkü seni zor bir duruma düşmekten korumak istiyordum. Eve kontrolünü kaybetmemeye çalışırken, bana iyilik yapma diye kocasının sözünü kesti. Yapmam. Rourke tepesi kubbeli dolaba ilerledi. Bir şişe viski seçti. Ağır kristal bir bardağa üç parmak doldurdu. Bir an elindeki bardağı fırlatmayı geçirdi aklından. Eve kocasının sesindeki buz gibi öfkeyi duydu, dondurucu hışmını fark etti. Onun kızgınlığının ateş gibi olmasını tercih ederdi. Kendi öfkesine uyacak, sıcak ve kaynayan cinsten olmasını. Harika, muhteşem. Sen istediğin gibi davran ve bana kız. Elimde iki ölü adam var ve üçüncüyü bekliyorum. Bu dava için vazgeçilmez olan bilgilere sahibim ama bunları resmi olarak kullanamıyorum. Kullanmaya kalksam, gelecek yüzyıl boyunca seni federal bir hapishanede ziyarete gelmem gerekir. Rourke, İçkisinden bir yudum aldı ve dişlerini göstererek gülümsedi. Bana iyilik yapma. Bu şekilde konuşamazsın dostum, çünkü başı dertte olan sensin. Eve bir şeylere vurmak, bir şeyleri kırmak istiyordu. Bunun yerine sandalyesini kenara fırlatmakla yetindi. Sen ve şu çok sevdiğin kemikli droid bozuntusu adam. Eğer sizin kıçınızı kurtaracaksam, davranışlarınıza bir çeki düzen verseniz çok iyi olur. Ben şimdiye kadar kendi başıma kıçımı korumayı başardım. Rourke bardağındaki viskiyi kafasına dikti ve bardağı hızla ahşap masanın üzerine çarptı. Sen de Somerset'in kimseyi öldürmediğini çok iyi biliyorsun. Ne bildiğim değil, neyi ispatlayabildiğim önemli. Sinirleri giderek gerilirken Eve saçlarının arasından geçirdiği ve yumruk yaptığı ellerini bir süredir ağrıyan başına bastırdı. Tam bilgi vermeyerek beni onun bir adım gerisinde bırakıyorsun. Bu Bu bilgilerle benim yapamadığım neyi yapabilirdin? Ayrıca benim bağlantılarım ve ekipmanlarımla çok daha hızlı ve verimli çalışabilirim. Bu, Eve'i çıldırtmıştı. Burada polisin kim olduğunu hatırlasan iyi olur. Rourke'un gözleri bir kere daha tıpkı ay ışığı altındaki mavi çelik gibi parladı. Unutmam pek mümkün değil. Ayrıca kanıt ve bilgi toplamanın, bu bilgi ve kanıtları işlemlerden geçirmenin kimin görevi olduğunu da unutmamalısın. Bunun adı soruşturma yapmaktır. Senin ne yaptığın seni ilgilendirir. Ama ben farklı bir şey söylemedikçe benim işimden uzak dur. Sen farklı bir şey söylemedikçe mi? Eve, kocasının gözlerinde bir an için şiddetin saldırgan alevini gördü. Ama Rourke onu kendisine doğru çevirirken geri adım atmadı. Rourke onu kavrayarak parmak uçlarında duracak şekilde kaldırdı. Peki, ben söylenenleri, verilen emirleri yapmazsam ne olacak Teğmen? Bunu nasıl halledeceksin? Yürüyüp gideceksin ve tekrar kapıyı mı kilitleyeceksin? Elini üstümden çeksen iyi olur. Rourke onu biraz daha yukarı kaldırdı. Kilitli kapılara izin vermem. Benim de sabrımın bir sınırı var. Sen bu sınırın sonuna geldin. Eğer yatağımızı paylaşmak istemiyorsan, beni yanında istemiyorsan o zaman söyle bunu. Ama arkanı dönüp kapıyı kilitlemene izin veremem. Her şeyi berbat eden sensin diye saldırdı Eve. Beni deli ettin. Ben de seninle konuşmak istemedim. Burada olanlarla ve geçmişte olanlarla uğraşmak zorunda olan benim. Çiğnediğin kanunlar nedeniyle seni hapse atmak yerine kanunları hiçe saymak zorundayım. İki elini kaldırdı ve kocasını sertçe itti. Onu yerinden biraz bile kıpırdatamadığını fark edince hem şaşırmış hem de daha çok sinirlenmişti. Ayrıca eve her geldiğimde bir sürü tanımadığım insanla yemek sohbetleri yapmak ve bunu yaparken ne giyeceğimi düşünmek zorunda kalıyorum. Bir şeylere uyum sağlamak zorunda olanın sadece kendin olduğunu mu sanıyorsun? Rourke iyice sinirlenmişti. Eve'i bir kere sarsıp bıraktı ve sonra odada dolaşmaya başladı. Tanrı aşkına, ben bir polisle evlendim. Tanrı beni kahretsin. Bir polis. Bu kaderin bana en büyük şakası olmalı. Kimse boğazına bıçak dayamadı, dedi Eve. Kendini hakarete uğramış hissediyordu. Kalçalarının yanından aşağıya sarkan elleri yumruk halini almıştı. Evlenmek için ısrar eden sendin. Geri çekilen de sendin ve hala geri çekilmeye devam ediyorsun. Bu beni hasta ediyor, ölümüne hasta ediyor. Her zaman önemli olan sensin değil mi Eve? Değişmek zorunda kalan, kendinden ödün veren. Büyük bir öfke gözle görünür dalgalar halinde Rourke'u çevreledi ve bu dalgaların bir kısmı kendisine çarptığında Eve bu dalgaların ağırlığı olduğuna yemin edebilirdi. Ben de hayatımda değişiklikler yaptım ve sayamadığım kadar çok kez özveride bulundum. İhtiyacın olduğunda mahremiyetini, özelini koruyabilir, nevrotik küçük krizler geçirebilirsin. Ama karımın aramızdaki kapıyı kapatmasına izin vermem. Nevrotik küçük krizler lafı Eve'in dilinin tutulmasına neden olmuştu. Ama benim karım sözü üstüne dili çözüldü. Senin karın. Senin karın. Bu ses tonunda benim karım demeye kalkışma bile. Benden şık takım elbiselerinden biriymişim gibi söz edemezsin. Gülünç olma. Şimdi de gülünç oldum. Eve ellerini havaya kaldırdı. Ben sinir hastasıyım ve gülüncüm. Evet, çoğu kez öylesin. Eve'in nefesi tıkanmaya başlamıştı. Gözünün dönmeye başladığını hissedebiliyordu. Sen de küstah, otoriter, egoist ve kanunu hor gören herifin birisin. Rourke eğleniyormuş gibi bir kaşını kaldırdı. Gelmek istediğin nokta nedir? Eve'in ağzından çıkan ses hırlamayla haykırma arasında bir şeydi. Bu ses Galahad'ın yere atlayıp masanın altına saklanmasına sebep olmuştu. Güzel söyledin diye yorumda bulundu Rourke ve bir viski daha almaya karar verdi. Senin şüpheli görebileceğin birçok işten vazgeçtim geçen aylarda. Bardağının içindeki viskinin rengini inceledi. Doğru. Onlar benim hobim gibiydiler veya alışkanlık da diyebiliriz belki ama onları eğlenceli buluyordum ve tabii kârlı. Ben senden herhangi bir şeyden vazgeçmeni istemedim. Sevgili Eve, Rourke içini çekerken öfkesinin bir hayli hafiflediğini fark etti. Sadece sen olmakla istedin bunu. ''Ben bir polisle evlendim.'' dedi. Kendi kendine konuşur gibiydi. Elindeki bardaktan bir yudum içki aldı. ''Çünkü onu sevdim, onu istedim, ona ihtiyaç duydum. Ayrıca beni çok şaşırtan bir şekilde onu takdir ettim. O beni büyülüyor. Konuştuklarımızı başka bir yöne çevirme. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Ben neysem oyum, değişemem. Yaptıklarımı değiştiremem. Senin için bile.'' Gözlerini karısının gözlerine çevirdi ve orada tuttu. ''Sana kapıyı kilitlememeni söylüyorum.'' Eve huysuz bir şekilde omuzlarını silkti. ''Bunun seni kızdıracağını bilmiyordum. Bunu başardın.'' Eve kendini içini çekerken buldu. Zayıf bir iç çekişti ama bu nedenle bile kendinden nefret edecek enerjisi kalmamıştı. ''Bu çok zor. Kurbanlara ne yapıldığını görmek ve bunu benim de yapabileceğimi bilmek.'' Rourke bardağını tekrar bıraktı. ''Benimki adaleti yerine getirmekti.'' Eve rozetinin ağırlığını üzerinde hissetti. Cebinde değil, kalbinde. ''Buna karar vermek sana düşmezdi. İşte burada ayrılıyoruz. Kanun her zaman masumun ve kullanılanın yanında değildir. Kanun her zaman yeterince duyarlı değildir. Yaptıklarım için özür dilemeyeceğim Eve. Ama seni düşürdüğüm durum için, seni görevinle benim aramda bir tercih yapmak zorunda bıraktığım için özür dilerim.'' Eve soğuk kahvesini aldı ve boğazını temizlemek için içti. ''Peabody'ye söylemek zorundaydım. Onu bilgilendirmem gerekiyordu.'' Bir elini yüzünde dolaştırdı. ''Benimle birlikte çalışacak. Hiç tereddüt etmedi. O iyi bir polis. Sen bana bu tabirin çelişki içermediğini öğrettin. İyi polis. Ona ihtiyacım var. Bu konuda alabileceğim bütün yardıma ihtiyacım var çünkü korkuyorum.'' Gözlerini kapattı ve titrememeye çalıştı. ''Yeterince dikkatli olamazsam, çabuk ve zeki olamazsam bir cinayet mahalline gidip orada seni bulmaktan korkuyorum. Geç kalacağım ve sen öleceksin. Öleceksin çünkü onun istediği sensin. Diğerleri sadece egzersiz.'' Kocasının kollarının bedenine sarıldığını hissetti ve ona yaklaştı. Erkeğin vücudunun sıcaklığı, çizgileri artık çok tanıdık ve çok gerekliydi. Kokusu, kalbinin düzenli atışının sesi, saçlarının üzerinde gezinen dudakları. ''Buna dayanamam.'' Rourke'a daha sıkı sarıldı. ''Dayanamam. Sadece düşünmek bile paramparça olmama yetiyor. Ama bunu zihnimden atamıyorum. Bunu düşünmeden duramıyorum.'' Rourke'un dudakları dudaklarının üzerine kapandı. Öpüşü sert ve sıcaktı. Eve'in neye ihtiyacı olduğunu, sert ve sabırsız ellerini üzerinde hissetmek istediğini biliyordu. Karısının gömleğini çıkarırken mırıldanarak her ikisi için söz verdi. Eve'in silahı gürültüyle yere düştü. Rourke'un şık ceketi onu takip etti. Eve, kocasının kemeriyle uğraşırken dudaklarının boynunda dolaşabilmesi için başını arkaya attı. Birbirlerine dokunmak için yarışırken kelimelere yer yoktu. Aç gözlü küçük ısırıklarla birbirlerine işkence yaptılar. Kocası onu çalışma masasının üzerine ittiğinde Eve nefes nefese kalmıştı. Altındaki kağıtlar hışırdadı. Eve ona doğru uzandı. ''Ben nevrotik değilim.'' demeyi başardı. Rourke güldü. Karısı için deliriyordu. ''Elbette değilsin.'' Ellerini Eve'in ellerinin üzerine kapatırken onun içine doğru kaydı. Rourke karısının orgazm olmasını izledi. Önce altın rengine dönük kahverengi gözleri bulanıklaştı. Sonra zarif göğsü yükseldi. Sonra inanılmaz bir zevkle boğuluyor gibi oldu ve kocasının adını haykırdı. ''Daha fazlasını al.'' Rourke'un elleri Eve'in kalçalarını kaldırıp daha derinlere giderken istediği kadar nazik olamadı. ''Benim her şeyimi al.'' Yaşadığı şok edici duygular içinde Eve, Rourke'un kabullenilmeyi istediğini anlamıştı. Her ikisi içinde. Onu her şeyiyle içine aldı. Daha sonra Eve'in ofisinde birlikte çorba içtiler. Eve'in zihni ancak ikinci tabaktan sonra önündeki işe yoğunlaşacak kadar temizlenmişti. ''Bir süre buradan çalışacağım. Programımı hafifletip senin için burada olmaya çalışacağım.'' Eve eline bir dilim ekmek alıp tereyağı sürdü. ''Dublin polisiyle bağlantıya geçeceğiz. Senin ismin geçecek.'' Kocasının hafifçe sırıtmasını aldırmadan ekmeğini ısırdı. Herhangi bir sürpriz beklemeli miyim? Onlarda benim hakkımda senin kayıtlarının gösterdiğinden daha fazla bilgi yok. Yani ellerinde hiçbir bilgi yok. Kesinlikle. Geçmişi hatırlayan birkaç polis çıkabilir ama bunlar da utandırıcı şeyler olmaz. Ben her zaman çok dikkatliydim. Marlena'nın ölümünü kim araştırdı? Rourke'un gözlerindeki neşe yok olmuştu. Dedektif McGuire. Ama onun araştırma yaptığını pek söyleyemem. Bir şeyler karıştırdı, ceplerini rüşvetle doldurdu ve olayı talihsiz bir ölüm olarak nitelendirdi. Yine de onun kayıtları bir işe yarayabilir. Eğer varsa tabii. Bulabileceğinden kuşkuluyum. McGuire o zamanlar bölgesini ihlal ettiğim çetenin adamı olan polislerden biriydi. Rourke, Eve'in ekmeğinin diğer yarısını aldı. Dünyanın o bölgesinde şehir ayaklanmaları bütün dünyadan daha sonra başladı ve daha uzun sürdü. Ben çocukken bile bazı ufak çatışmalar sürüyordu ve en kötüsünün sonuçları hala ortadaydı. Rourke cesetleri, gece boyunca kesilmeyen silah seslerini, yaralıların inlemelerini ve geride kalanların çökmüş gözlerini hatırladı. Olanların, diye devam etti Rourke, çuvalla parası vardı. Olmayanlar ıstırap çektiler, açlıktan öldüler ve çöpleri karıştırıp yiyecek aramak zorunda kaldılar. Bu felaketin içinde yaşayan polisler de önlerindeki iki yoldan birini seçtiler. Bazıları kendilerini düzeni sağlamaya adadı. Birçoğu bu kargaşadan yararlanıp kâr etti. McGuire kâr etmeye karar verenlerdendi, öyle mi? Bunu yapan tek kişi o değildi. Cebimde verecek param olmadığında polislerden çok dayak yedim. Her şeyini kaybetmişsen bir an önce toparlanmaya bakarsın. McGuire'dan da dayak yedin mi? Ondan kişisel olarak dayak yemedim. Ben küçük işler çevirmeye başladığımda o masa başında çalışıyordu. Üniformalı polisleri kendi elemanları gibi kullanıyor ve kendisi rahat koltuğunda otururken haracını onlara toplatıyordu. Rourke elinde kahvesiyle tekrar yerine oturdu. Çoğunlukla ondan kaçmayı başardım. Kaçamadığım zaman haracımı ödedim ama genellikle ödediğimi çalmayı başardım. Polisler kolay hedeftir. Ceplerindeki paranın çalınmasını beklemezler. Eve sadece, dedi. Marlena öldürüldüğünde neden McGuire ilgilenmişti bu olayla? Marlena öldürüldüğünde Somerset polis çağrılması için ısrar etti. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyordu. Mahkemede halk önünde yargılanmalarını ve adalet istiyordu. Adalet yerine McGuire geldi. Kahrolası piç başını sallayarak, dilini şaklatarak ortalıkta dolaştı. Dedi. Bana kalırsa babasının güzel küçük kızıyla daha fazla ilgilenmesi gerekirdi. Böyle serbestçe ortalıkta dolaşmasına izin vermemeliydi. Eski öfkesi geri gelirken Rourke masadan ayağa fırladı ve odanın içinde dolaşmaya başladı. Onu o anda orada öldürebilirdim. Bunu o da biliyordu ve aslında bunu denememi de istiyordu. Tabii çevresinde kımıldadığım anda beni parçalamaya hazır 6 polis varken, Marlena'nın kanında uyuşturucu olan yoldan çıkmış bir kız olduğu, kötü insanlarla takıldığı, o adamların da işleri bitince paniğe kapılıp kızı öldürdükleri sonucuna vardı. 2 hafta sonra Dublin'de yeni bir araba kullanıyordu ve karısı yeni elmas küpelerinin görünmesi için saçlarını kestirmişti. Sırtını dönerek ekledi. Ondan 6 ay sonra onu Lafay nehrinden çıkardıklarında delik deşikti. Eve'in boğazı kurumuştu ama gözleri dimdik bakmaya devam ediyordu. Onu sen mi öldürdün? Hayır, ama sadece biri benden önce davrandığı için. Benim listemde pek öncelikli değildi. Rourke geri dönüp oturdu. Eve, Somerset'in benim yaptıklarımla hiçbir alakası yok. Ne yapmayı planladığımın farkında bile değildi. Bu onun yapacağı bir şey değildi. O böyle bir şey yapamaz. Sadece dolandırıcılık, yan kesicilik yapıyordu. Somerset'i savunmana gerek yok. Onun için elimden geleni yapacağım, dedi Eve. Derin bir nefes aldı. Şimdi bütün kurallara boş vererek başlıyoruz. Senin kayıt dışı bilgisayarlarını kullanacağız. Hadi şu listelerle başlayalım. Rourke ayağa kalktı. Karısının elini avucuna aldı ve dudaklarına götürdü. Sizinle çalışmak her zaman zevktir Teğmen. Sadece komutanın kimde olduğunu unutma. Bunu bana düzenli olarak hatırlatacağından eminim. Eve ayağa kalktığında Rourke kolunu karısının beline doladı. Bir daha seviştiğimizde rozetini takabilirsin, kontrolün kimde olduğunu unutursam diye. Eve gözlerini kısarak kocasına baktı. Kimse ukalalardan hoşlanmaz, dedi. Ben hoşlanırım. Rourke, Eve'in çatık kaşlarının arasına bir öpücük kondurdu. Birini çok seviyorum. 9. ayrımın sonu. Sayfa 120. Devamı 10. ayrımda.